Ayrım 34, sayfa 287, Resmo. Reis Bey, Glafkos'un ağzının payını verdiğine emindi. Kandiyalı Dimitri'ye güvenip Resmo'da fırtına estireceğini sanmasını pahalıya ödetmişti. Kuzey Çamlık Köyü, Atina'nın istediği gibi 1. İzmir kafilesindeki mübadillerin yerleştirilmesi için tahsis edilecekti. Bu köyün geniş ve bereketli toprakları sahile kadar uzanıyor, oradaki balıkçı barınaklarını da içine alıyordu. Geniş topraklardan engin denizlere ulaşan bir bereket bolluğu vardı. Reis bu işi bu gece bitirmeye niyetliydi. Gelen ailelerin nüfus cetvellerine göre nerelere yerleştirileceğinin çetelesi düzenlemişti. Şimdi uygulama zamanıydı. Reisin aklında iki şey vardı. Birincisi Kuzey Çamlık Köyü'nü adil bir dağıtımla İzmir mübadillerine tahsis etmek, ikincisi bir esmer bakışın ruhunda yarattığı sıcak ve sabit güzelliği sahiplenmekti. Bu sabit güzelliğin adı Simirna'ydı. Meydan çeşmesinin üzerine iki iri küp konulmuştu. İçine kül doldurdular, üzerine meşaleleri koyup gaz döktüler. Herkes merak içinde ne olacağını bekliyordu. Görevliler ilk çırayı ateşlediler. Işığın titreyen aydınlığında insanların harıl harıl çalıştığı görüldü. İzmir'e gönderilecek ilk Müslüman kafilesinin hazırlıkları hızlandırılmıştı. Kervanın konaklayacağı ilk yere kadar ihtiyaçları olan şeylerin hazırlığı tamamlanmıştı. Türkiye'ye gönderilecek Müslüman halk gitmemek için bütün gücüyle direniyordu. Vatanından sökülüp atılmak hissi ruh derinliklerini öylesine sarmıştı ki beden devrilmesi imkansız bir direnişle dimdikti. Evlerinden çıkarılanlar itiş kakışlarla meydana getirilmişti. Kanılara yerleştirilerek yola çıkarılacaklardı. Her şey tıkırında gidiyordu. Kadınlar sıraya girmişler, kovalara doldurulan suların başında bekliyorlardı. Birazdan boşaltılmış evlerin yeni sahiplerine verileceği duyuruldu. Belediye reisi meydana doğru yürüdü. Köy çeşmesinin yanına geldi. Jandarma kumandanı yanında yer almıştı. Belediye katibi dağıtımı gerçekleştirecek mübadiller listesinde yer alan isimleri okuyor, bunu takiben belediye reisi yerleşeceği evin numarasını söylüyordu. Adı okunan ve ev numarası verilen mübadil hızla koşup evine yerleşiyordu. Başlangıçta gürültülü olan bu dağıtım bir süre sonra sakinleşti. Çünkü dağıtımın adil olduğu görülüyordu. Katip, Elena'nın ismini okuduğunda Parios ölecek kadar heyecanlandı. Nefes alamıyordu. Çünkü katip, Elena'nın adını okuduktan sonra mübadil sayısını tek kişi olarak belirtmişti. Eleni, hırçın bir şefkatle Parios'u kucaklayıp öne çekti. Herkes hemen bir numaranın söyleneceğini bekliyordu ama reis bir türlü beklenen numarayı söylemiyordu. Bakışları Anastas'ın üzerinde yoğunlaşmış ve işin açıkçası bu adamın tesiri altında kalmıştı. Bakışlarını Eleni'ye çevirdi. Bu kadının derin sükunetinde bir çığlık gizliydi. Bütün mesele bu çığlığın hakkını verecek adaletin gösterilmesiydi. Tekrar Anastas'a döndü. Kafasından geçirdiği ihtimalleri eliyle itip zihninin haklarını öne çıkardı. Eleni'ye verilecek evin numarasını bakmadan doğru evi gösterdi. İlk bakışta geniş verandası dikkat çekiyordu. Yüksek tavanlı, geniş bir çatı ile örülmüş, ahşap sütunların üzerlerine mevsim çiçeklerinin sergileneceği saksılar yerleştirilmişti. Belediye reisinin sesinde hatırlanacak bir iz bırakma kurnazlığı vardı. Tam karşımdaki ev senindir Eleni. Eşyası senindir. Arazisi senindir. Oğlunu al, hemen yerleş. Ankara. Başbakanlığın ışıkları söndürülmüş, sıra büyük kapının kilitlenmesine gelmişti. Kavaslar nizamiye ışıklarını yakıp kapıyı kilitlemek üzereydiler. Hızla giren otomobilin ışıkları altında şaşkınlık yaşadılar. Gazi Hazretleri başbakanlığa geliyordu. Kavaslar koşuşup ışıkları yaktılar. Kapılar ardı ardına açılıyor ve Gazi Hazretleri hızla ilerliyordu. Merdivenleri çıktı, sonunda başbakanlık odasına ulaştı ve kapıyı kendisi açarak içeri girdi. Şaşırdı ve durdu. Gecenin bu saatinde İsmet Paşa'nın çalışmasını yadırgamıyordu. Ama karşısındaki Yunan elçisini görünce şaşırdı. İstenmeyen şeylerin yaşandığı anlaşılıyordu. İsmet Paşa'nın son cümlesini dinlemeye karar verdi. Paşa kesin kararını tebliğ ediyordu. İzmir mübadillerinin başına gelenleri mazur gösterecek hiçbir izahatı kabul etmem. Venizelos'un Gazi Hazretlerine güvenmesi de beni ikna etmez. Hemen ekselanslarına haber veriniz. Görüşlerini başından beri abes buluyordum. Buradan gidenlerin ortodoks olmaları Resmo'daki bir cinayeti mazur göstermez. Onlar cumhuriyetimizin vatandaşlarıydılar. Zile bastı. Kavasa uysal bir sesle talimat verdi. Sefir Bey'e yol gösterin. Gazi Hazretleri yüzünü kaplayan geniş bir tebessümle İsmet Paşa'nın koltuğuna oturdu. Gözlerinde serin bir seyir keyfi vardı. İsmet Paşa ile göz göze geldi. Paşa, tedirginliğini hissettirmeden Gazi Hazretlerinin tavrını tahmin etmeye çalıştı. Acaba Gazi Hazretleri sefirle yarış yaptığı görüşmenin ne kadarına şahit olmuştu? En uygun çözüm bunu bizzat Gazi Hazretlerine sormaktı. Ne zamandan beri buradasınız? İkisi de biliyordu ki bu ayrıntı hiçbir sonuç sağlamayacaktı. Gazi sözlerini öne çıkardı. Hatırlıyor musun paşa? Seni Lozan'a gönderirken meziyetlerini tartmıştım. Diplomatlığın kurmaylığından ileri demiştim. Yanılmamışım. İsmet Paşa da yanılmamıştı. Onun da sırası gelince sözünü sakınmayacağı hükümleri vardı. İşi uzatmadan sonuca varmak ve habersiz ziyaretin nedenini öğrenmek istiyordu. Bu ısrarın zaman kaybı olacağını kestirmiş, o da sözlerini kısa kesmişti. Unutmayınız paşam, her kim olursa olsun, hiçbir zihin, hiçbir koşulda hakikate karşı saklambaç oynayamaz. Şarköy. Belediye reisinin gönderdiği faytonun atları, Nesibe Nusret'i sevinçli bir hızla şehir garajına yetiştirdi. İstanbul otobüsünde şoförün hemen yanında Nesibe için ayrılmış koltuğun üzerine bir büyük paket yerleştirilmişti. Nesibe'yi hemen otobüse alamadılar. Garaj hemen bütün Şarköy ileri gelenleriyle dolmuştu. Faytondan önce Nesibe indi. Otobüse doğru yürürken yarım karanlığın içinde duraksadı. Tanıdıklarının hepsi karşısındaydı. Garajın girişindeki büyük lambanın yakılması için belediye reisi emir vermiş, yolluk hazırlatmıştı. Nesibe hepsiyle vedalaştı. Gözlerinin sürekli aradığı silüet henüz yoktu. Garaja iki atlı girdi. Beyaz kısrağın üzerinde yiğit haliyle yüzbaşı İhsan vardı. Herkesin merak ettiği ikinci kısrağın süvarisinin kim olduğuydu. Bütün başlar o yöne döndü. Şaşkınlığın rastgele tezahür eden bir tesadüfi vardı. Bu tesadüf Zoe de tesahür etti. Zoe zeytin yeşili bakıyordu. Attan indi. Elindekini şoföre uzattı. Bu paket Nesibe Nusret hanımefendinindir. İtina ediniz lütfen. Nesibe'nin kulağına eğildi. Sakın üzme kendini. Bekir yüzbaşı öyle gölgeye sığınacak adam değildir. Dua edelim ki bir kötü hali olmasın. Nesibe hiç ihtimal vermediği bir hançerin yüreğini yardığını hissediyor. Farkına varılmaması için geniş gönüllü tebessümlerle yolculamaya gelenleriyle vedalaşıyordu. Sonunda belediye reisi göründü. Nesibe'ye yanaştı. Size hayırlı yolculuklar dilerim. Büyük validenize hürmetlerimi ifade edin. Mehmet Nabi Bey'e de lütfen. Otobüs yola koyuldu. Yolculamaya gelenler ellerini salladılar. Birden garaj kapısının büyük lambası söndürüldü. Vakit kendini tamamlamıştı. Resmo Mevlevihanesi. Musa gücünü tüketmişti. Mevlevi dergahının kapısında idrak denizleri açılmış bekliyordu. Korku kalp çeperlerini sarmıştı. Kimin kimden neyi gizleyeceğini, neyi aşikar edeceğini kestirecek tecrübesi yoktu. İçinin titrediğini hissetti. Gözleri karardı, nefes alışındaki karşı konulmaz hızlanış vücudunun her uzvunu küçük bir hücre gibi silkeliyordu. Bedeni çökecek kadar takatsiz kalmıştı. Yıkılıyordu. Tutunacak bir şey aramanın zahmetiyle her şeyin sona ereceğini hissetmiş ve kendisini akışın tabiatına bırakmıştı. Gözlerini açabilecek takati bile kalmamıştı. Hayal aleminin hükümleri sıraya girmişlerdi. bir idrak bahsinin kapıları açılmaya başladı. Varlığı görülmeyen ama tesiri hemen hissedilen kurtuluş kapısı açılıverdi. Musa ansızın güçlendi. Adeta bir kudret kulesi gibi şefkatin dört yanını sardığını fark etti. Bu kudret bütün vücudunu kavramış ve canlandırmıştı. Kudret giderek biçimleniyordu. Hazreti Mevlana, Musa'yı yığılıp kaldığı eşikten kaldırmış, bir ikbal mertebesinin basamaklarından çıkarmıştı. Kulağında bir musiki disiplini dolaştı. Sözlerde mana, idraki, ruh derinliğine yayılmaya başladı. Nefeslerde Hicaz'ın hüzünlü perdeleri dolaştı. Nefes artık ilahileşmişti. Müritler Musa'yı şifahaneye kaldırdılar. Dergah hekimleri, cerrahları acele tedaviye başladılar. Hekim başı ilk neşteri vurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa Allah'tandı. Şarköy İstanbul Otobüsü. Nesibe Nusret bütün ümidini kaybetmişti. Zihninin yorgunluğunu gidermek için gözlerini yumdu. Hatıralar giderek serinliyordu. Acaba bütün suç benim mi diye düşünüyor, böyle bir sorgulamanın ayıbında kendinden yansıyan bir sebep basitliği göremiyordu. Yüzbaşı Bekir'e karşı işlenmiş bir ayıbı olmadığına emindi. Suçsuz yere mahkumiyete zorlanmış olmasını içine sindiremiyordu. Hırslandı, çantasını açtı. Özenle yerleştirdiği kağıdı gizlediği yerden aldı. Ölgün ışık altında okudu. Kelimelerin hiçbiri okunacak kadar görünür manzarada değildi ama Nesibe Nusret ezberlemişti. Sözcükler gözlerinin önünde netlik kazandı. Gözlerinde istediğim bütün kifayetler var. Duygularım da rahat, düşüncelerim de. Uzun sevda dillerine ihtiyacım yok. Şöyle bir kere olsun kirpiklerin ıslanmadan bak yeter. Ben sendeki sevdanın bilmecesini çözerim. Bir daha okudu. Duyguları daha da yoğunlaştı. Sonra bir kere daha okudu. Gözlerinde istediğim bütün kifayetler var sözü yüreğinde öyle izler bırakmıştı ki, o kifayetler için her türlü tarifi vermeye hazır bir yürek büyütmüştü. Şimdi bu fidan, boynu bükük bir zahmete dönüşmüştü. Mektubu yerine koydu. Bunu ilk gördüğü sabah nasıl duygulandığını hatırladı. Yüzbaşı Bekir şifa bulup ayrıldıktan sonra odasını düzenlerken vazonun altında bulduğu bu küçük mektup yüreğinin bembeyaz kanatlı kelebeğiydi. Gözlerini kapadı. Bütün mesele sevda bilmecesinin nasıl çözüleceğini bilmeyen bir siyah aczin haksızlığıydı. Bütün kifayetler siyaha büründüler. Hayat sakin ama maceralıdır. Sabit ve temiz bir manzara sergiler. Ona madrabazlığın ruhunu biz ekleriz. Resmo. Belediye reisinin emriyle meydan çıraları sabaha kadar yakılacaktı. Doğması muhtemel gerginlikleri önlemek için de jandarmalar görevlendirilmişti. Belli ki Glafkos'un emelleri hala canlıydı ve bir fırsat doğduğunda olaya müdahale etmek için meydanı geren keşelere adamlarını yerleştirmişti. Her mübadil ailesi kendine verilen evin düzenlemesine başlamıştı. İşin doğrusu evler pırıl pırıldı ama yine de bazı düzenlemeler yapılması gerekiyordu. Erkekler evlerin kapılarını, pencereleri elden geçiriyorlardı. Eleni evin eşyasını düzenlemeye başladı. Her şeyi özenle katlıyor, kendi eşyası gibi koklayıp yerine koyuyordu. Belli ki evin sahibi düzenli bir kadındı. Evin her köşesine ve her eşyasına temiz ve hasretli bir intizam yerleşmişti. Verandası meydanı görüyor, arka bahçesinde mevsim sebzelerinin kokusu çevreyi sarıyordu. Evin iki köşesine yerleştirilmiş iki oda, geniş bir hole açılıyordu. Holün sağında ve solunda iki küçük oda daha vardı. Talih Eleni'nin yüzüne gülmüş ve köyün güzel evi kendisine verilmişti. Eşya pırıl pırıldı. Evin en iyi yanı çeşmeye yakınlığıydı. Eleni'nin suya ihtiyacı vardı. Su taslarından birini alıp sokak kapısını açtığında şaşkınlık içinde kaldı. Kapıda küçük bir kız elindeki bakracı uzattı. Annem bakracı teslim etmemi istedi. Bu sizinmiş. Doldurup getirdim. Eleni kızı öptü. Adın ne senin? Rabia. Rabia evin her tarafını gözden geçiriyordu. Küçük odalardan birinin kapısını açtı, etrafa kolaçan etti. Çekmecenin gözlerinden birini açtı, bir şey alıp uzun uzadıya baktı. Eleni, Rabia'yı seyrediyordu. Küçük kız belli ki tedirgindi. Üzüldüğü her halinden belli oluyordu. Aradığını bulmuş gibi üzerindeki hüzün birden kayboldu. Küçük ve sevinçli bir kucaklama içindeymiş gibi gözlerinin içi gülmeye başladı. Geri döndü, elindekini Eleni'ye uzattı. ''Bunu alabilir miyim?'' ''Elbette, o sizin zaten.'' Rabia'nın elinde küçük bir torba vardı. Onu gösterdi. Sonra torbanın içindekileri avucuna boşalttı. ''Bunlar benim uğurlu taşlarım. Bunlarla oynarsam hiç kimse beni 9 taş oyununda yenemez.'' Eleni kendini tutamadı, gözleri sırılsıklandı. Rabia gülüyordu. ''Burası bizim evimizdi. Babam yapmıştı.'' Dışarıda gürültüler başladı. Çığlıklar birbirine karışıyordu. Yola çıkarılacak Müslümanlar köy meydanında toplanmışlardı. Eşyalarını almak için harekete geçmişler ve kendilerini engellemek isteyenlerin üzerine çullanıyorlardı. Eleni Rabia'yı ve evin verandasına çıkardı. Meydandaki kavga giderek genişliyordu. Herkes eşyasına sahip olmak için neredeyse birbirine girecekti. Kolcular hiç kimsenin bir bohça eşyadan fazlasına müsaade etmiyorlardı. Eleni, Rabia'nın elini tutup meydana doğru yürüdü. ''Annen hangisi? Merak eder seni.'' Birlikte gösterilen kadına yürüdüler. Eleni, Rabia'yı annesine teslim etti ve sert bir darbeyle yıkılmak üzereyken güçlü bir bilek tarafından tutuldu. Aksi halde meydandaki kargaşanın içine düşecekti. Bileğindeki güç hala varlığını hissettiriyordu. Başını çevirince Anastas'ı gördü. ''Siz benim Hızır'ımsınız. Hemen evine dön. Hangisi senin evin?'' Eleni titredi. Sanki bir akıbetin tebliğ vakti gelmiş gibi mecalsizdi. Bütün dirençlerini kullandı. Parios'un kendisini seyrettiğini gördü. İkisinin de gözünde aynı endişenin yaşandığı belliydi. Bilinmeyen yönden gelen bir kurşun, kolcu başının ense köküne saplandı. Kolcu bütün ağırlığıyla meydana düştü. Gözleri açıktı. Dudak ucundan kan sızıyordu. Şeytan elini yıkıyordu. Kolcu başı düşerken elindeki tabancası da düşmüş ve kayarak meydanın tenha köşesine kadar gelmişti. Porios olanca hızıyla koşup silahı almak istiyordu. Anastas'la göz göze geldiler. Sessiz mutabakat kendini gösterdi. Porios hızla meydana doğru koşmaya başladı. Kolculardan birisi görse, Porios'u bir kurşunun olduğu yere mıhlaması kaçınılmazdı. Eleni, engelleyebileceği telaşıyla Porios'u yakalamaya çalıştı. Yerinden kıpırdayamadı. Anastas'ın pençesi, Eleni'nin bileğini yakalamış ve olduğu yere adeta mıhlamıştı. Üstelik bir de kesin talebi vardı. ''Bırak alsın.'' Herkesin dili tutuldu. Rabia meydana doğru koşuyordu. Köstekledi ve olduğu yere yıkıldı. Porios silahı almış ve kuşağına sokmuştu. Tam geri dönerken Rabia'nın düştüğü yerden kalkamadığını gördü. Geri dönüp Rabia'yı kaldırıp yürümesine yardım ediyordu. Eleni ile küçük kızın annesi aynı anda meydana koşup Porios'a yardım ettiler. Birlikte verandaya doğru yürüdüler. Porios silahı Eleni'ye gösterdi. Ne yapacağını sorar gibiydi. Birlikte Anastas'a baktılar. Anastas ikisini de umursamadı. Porios'u etkileyecek bir sertlikle sesini yükseltti. Sok onu kuşağına. Hemen. Ayrım sonu sayfa 294.